Merhaba pek sevgili geekler. Herkesin ve her şeyin kahraman mı, und, or, tehdit mi olduğunu konuştuğumuz bu programımıza tekrar hoş geldiniz. Bu hafta bizim programda konuşabileceğimiz bir konu gündeme geldi işte ülkemizde. Bir yazarımızın oğlu bir trafik kazasına karıştı ve trafik kazasında birilerinin ölüp yaralanması sebep oldu. Ve de işte annesi olan yazar hanımla beraber, yani yazar olmasının bir önemi yok. Sadece olayın ne olduğunu insanlar hemen anlasın diye.
Yazar olmasının bir önemi var aslında ama konuşalım bunu.
Ha evet. Okey. Neyse, annesi de çocuğu alıp yurt dışına kaçtılar çok hızlı bir şekilde. İşte burada yargılanmasın falan filan diye. Süreci devamı takip ediliyor işte, yani hani yurt dışından onları geri alma şeyi falan oluyor da. O kısmı hani bu olayın kendisi değil benim konuşmak istediğim şey. Benim konuşmak istediğim bizle alakalı olabilecek şey şu. Sence bir ebeveynin görevi nerede bitiyor, nerede başlıyor? Veya daha doğrusu bu kadının böyle bir şey yapması. Yani çocuğu bir suç işledi, birinin ölmesi. Hani olabilecek
çocuk 16 kötü. Yaşında, onu da söyleyelim.
Aynen, reşitli olmayan
reşit değil.
Sen yani bir, sen de yeni ebeveyn olmuş bir insansın. Hani bilmiyorum yani çocuklarının günahlarını ne kadar hasır altı etmeye kalkışmak sence bir ebeveynden beklenebilecek bir şey, normal bir şey, görevi filan?
Ya şimdi birçok şey gibi bunun da aslında ideal olanı var. Bir de başına gelince yaşananlar var.
Muhakkak.
Şimdi ideal olan kısmında aslında tabii ki bir suç işlediyse benim oğlum, kızım vesaire, bunu mutlaka karşılık çekmeli. Çünkü herkese işte adil davranan bir sistem inşa etmede benim de katkım bu olmalı diyoruz. Fakat bunun olamayacağı öyle açık ki, ta eski Yunan'dan beri açık bu arada. Çünkü mesela eski Yunan'da mesela politize olan insanların, yani politikayla ilgilenen insanların tabii yani işte şeye göre aile kurmaları falan yasaktı.
Allah Allah.
İstenmiyordu. Aile kurmaları.
Bunu nasıl uygulayabiliyorlarmış ama ya?
Bilmiyorum o kısmını. Yani bu burada aslında hikaye şu. Yani sen eğer ailen olursa işte böyle bir ikileme düştüğünde sen objektif karar veremezsin. Subjektif bir karar vermek zorundasın ki bunu da anlıyoruz. Bizim oğlumuz olsa biz de böyle yaparız ya da kızımız, neyse. Ve o yüzden sen aile kurma diyorlardı mesela. Yani bu aslında aile dileması çok eskiden beri bilinen bir şey. Ve kahraman mı tehdit mi sorusuna verebileceğim yanıt, tabii ki aile bir tehdit her zaman. Aile topluma bir tehdit. Bak bütün filmlerde hep kızı için, oğlu için, anası için, babası için, dedesi için falan dramalarda bunları izliyoruz. Ya çünkü bu böyle. Bu şu demek, benim de başıma gelse ben de onun için.
Evladım. Yani
şimdi bakıyorum mesela şu anda daha 3 aylık olmadı. Arvin bir başını belaya soktu. Ve o başını 10 sene sonra da sokabilir.
Biberonu devirdi filan.
Ya bu arada 40-50 yaşında da sokabilir. Bak kendinden düşün. Kendi ebeveyn düşün.
Doğru.
Sen dedin ki ben başımı belaya soktum. Şöyle bir tepki bekler misin? Ne halin varsa gör. Sen artık kendi şeyinden sorumlusun. Ne bileyim işte bacaklarından asılırsın.
Kendi durumum için spesifik olarak kendi annemi düşünüyorum. Hala hayatta olan bir ebeveynim olarak. Herhalde şeye bağlı. Benim ne kadar pişman olduğumu görmemi ister. Yani ben anneme gidip şunu desem. Ya anne işte geçen yolda birini gördüm. Kafam attı. Saldırdım, öldürdüm. Allah Allah, zaten hayvanın tekiydi falan diyorum. Böyle bir tip olsam.
Büyük ihtimalle annem sen, sen böyle bir tip olsan annen de böyle bir tip olurdu. O yüzden yine mutlu yaşardınız ama.
Neyse yani annemin beni
çok zor yani bu.
Hani kollamayacağını düşündüğüm tek senaryo aşağı yukarı böyle bir şey. Hani soğukkanlı ve hiç umursamaz bir, ne bileyim işte hayat söndürmüşüm falan filan. Bilmiyorum yani tabii. Çok uç şeyler bunlar, ne yapardı anne. Ama ben hani kendi ailemden belli seviyede doğrucu davutluk beklerim. Hani bu spesifik olarak bu gerçekleşmiş olay çok uç. Hani onu hayal edemiyorum dediğim gibi. Bir de yaşı küçük çocuğun falan. Hani çok zor ya. Aile bir tehdit. Aile iğrenç bir şey. Aile hiç olmaz.
Ailenin
koca, tüm dünya koca bir aile olmayı beceren.
Bak ailenin eğer doğru yapılıyorsa, ki bunun başka türlüsü çok nadirdir, tamam mı? Ve hatta şöyle söyleyeyim sana. Mesela eğer böyle bir kaza sonucu, böyle yapılan bir şey sonucu ne yaparsan yap diyen bir ebeveyn varsa ve bu kayıtsız bir ebeveyn değilse, adil olmak uğruna bunu yapıyorsa, sadece doğru olanı yapmak adına, o zaman kendi iç hesaplaşmalarından kafayı yer büyük ihtimalle. Vicdan azabından kafayı yer diye düşünüyorum ben, olayı abartarak. Tabii bunlar bilinmez. Bunlar tabii subjektif konular ama genel olarak değerlendirdiğinde...
Bu arada eminim tarihte bir sürü bunun örneği vardır. Hem örtü türlü hem bu türlü. Ve o insanların anılarından bilmem nelerinden yola çıkarak bir takım sonuçlar ortaya çıkmıştır sanki gibi geldi.
Ya işte aile, mesela biz şeyi çok yaşadık. Mesela biz ülke olarak, bunu tek yaşayan ülke değiliz falan demeye çalışmıyorum. Birçok ülkede vardır bu. Mesela o böyle aile kayırmaca, aile suçlarını örtbas etmeceyi, böyle işte ülkeyi yönetme seviyesindeki insanlarda çok yaşadık. Hı. Bak şimdi ben burada politika konuşmuyoruz ama konuşsak mesela Özal'dan bir sürü örnekler sayabilirim. İşte Süleyman Demirel'den bir sürü örnekler sayabilirim.
Mesela benim mesela adı şu an aklıma gelmeyen bir politikacımız var. Hala aktif bir politikacımız lazım. Onun da çocuklarından bir tanesi bir kazaya yanlış bilmiyorsam karışmış ve yurt dışına kaçmış bilmem ne falan, böyle bir şey
üç
var.
Üç isimli biri olması lazım. Üç isim problemi.
Üç isim öyle problemi diye
şey geliyor Netflix'te. Aynen. Yani işte mesela bunlara bakınca görüyorsun. Ya bunların sağcı olmalarının aynı sağcı kümesinde olmaları değil. Solculardan da vardır. Sadece ben bilmiyorum. Bunu da her programda sağ sol diyorum. Birileri yazıyor bana. O sağ değil, bu sol değil falan diye. Yok. Ona gıcıklığına söylüyorum.
Çocuğunu, evladını kayırmanın ne bizim ülkede ne dünyanın genelinde sağcı solcusu olduğunu zannetmiyorum abi. Çocuk kayırmak en gelişmiş ülkelerde bile bugün hala, ya evlat kayırmak demek istiyorum, sanki bir parça anlaşılabilir gibi. Yani ben kendimi çok şey gören bir insanımdır. İşte modern. Modern derken toplumun işleyişi, kişisel ilişkiler bilmem ne, bunların hep rasyonel bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini düşünen bir insandır. Duygusal ya da geleneksel ya da kültürel değil. Fakat söz konusu çocuk kayırmak olunca, tamam cinayet işlemiş birisini alıp kaçırmak çok uç geliyor bana ama örneğin birkaç sene önce bir takım Hollywood ünlülerinin şeyi
var. Cinayet demeyelim yani.
Kaza.
Tamam,
doğru.
Kaza. Bak, aynı değil. Şey değil çünkü günün sonunda. Ya, o kadar da değil.
İnsanları zan altında bırakmamak tabii gerekir ne olursa olsun. Her neyse. 3-5 birkaç sene önce böyle bir Hollywood ünlülerinin çocuklarını yüksek okullara sokmak için işte böyle fazla bağışlar yaptıklarını, torpil morpil olsun diye rüşvet verdikleri falan ortaya çıktı. Yargılandılar. Birkaç tanesi meşhur oyuncu. Shameless'taki adam falan vardı mesela.
Ya hatırlıyorum.
Ben mesela o haberi okudum da şöyle düşmüştüm. Abi yani örtbas yani gizleyebileceğinden emin olursan her çocuk evladı için. Bizim ülkede normal lan bu. Bizim ülkede böyle özel okula çocuk verirken falan sıralama bilmem ne olduğunda daha çok bağış yapmak ve bunlar çok böyle alışılmış şeyler değil mi, anladın mı?
Ya evet ama ben bizim ülkeyle sınırlı olduğunu düşünmüyorum.
Değil mi? Bu Amerika'dan tabii da örneği.
Yani soruna şöyle de bir cevap vermiş olayım. Bence iki tane uç var abi. Bir tanesi böyle hani kendi işte herhangi bir seviyede veya ne bileyim bir konumunu hani işte değerlendirirken çocuğunu böyle işe almak kadar basit bir işi bile yapan. Yani her şeyde kayıran bir kitle var. Yani en uç noktası. Zaten o kitle hani kazadır, cinayettir, şudur budur bir şeye girerse zaten orada hani bunu yapan neler yapmaz. Hı hı. Bir de işin bu ucunda da bence şöyle bir durum var. Yani en uç noktası bu, düşün. Evet benim çocuğum bir şey yaptı, kaza yaptı, ben onu üstleniyorum. Hı. Evet adalet olmasını istiyorum ama ben üstleniyorum.
Böyle bir hakkım olmalı insanların.
Ay, hakkı olmalı kısmını bilmiyorum ama şunu biliyorum.
O şey olurdu ama o zaman atıyorum 40 yaşında böyle işin ehli bir katil var diyelim. Ya katil gidiyor babasını korkutarak hapse sokturtuyor kendi yerine falan. O zaman öyle şeyler yaşanırdı. Anladın mı? Evet. Anneme işkence ederim deyip babasını
evet, tedbirse öyle gibi olabilirdi. Yaşanırdı. O yüzden böyle bir hakkı olması gerektiğini düşünmüyorum da. Yani ben iş şeye varmıyordur bu işte demek istiyorum. Tabii oğlum git çek işte cezanı falan diyen bir ebeveyn. Ama tabii istisna durumlar var. Mesela bakıyorsun ki işte mesela Serhan'ın babasıyım ben mesela. Ve Serhan öğreniliyor ki bir seri katilmiş aslında. Yani bayağı şey de yani böyle hani işlemleri de böyle çok brutalmış diyelim.
Şey kötü kötü.
Falan.
Ne fark eder?
Şimdi ben bunu artık öğrendikten sonra yani o insanların şeyini gördükten sonra o kadar da ya yine de benim oğlum diyemeyebilirim. Yani bunun bir sınırı da var bence. Anlatabiliyor muyum?
Yani milleti kesmesine izin verirsin.
Hayır verir. Tam tersine işte cezasını çekmek. Ya psikolojik de bir problem varsa da içeride kapalı kalmak zorunda. Hani idam midam falan demiyorum tabii, o başka bir tartışma konusu. Ama mesela öyle bir durum olsa ben hani bu konuda biraz daha şey davranılabilecek bir sürü insan olabileceğini düşünüyorum. Tamam ya o kadar da değil. Hani kazayla işte kurşun sekti de o sırada kuşa ateş ediyordu da kuşa da ateş etmesin o ayrı konu. Ama hani şimdi daha makul olmaya çalışıyorum. Gerçek olmaya çalışıyorum.
Bulutu ateş ediyordu eğlencesine.
Bulutu ateş ediyordu ki buluta da ateş etmesin artık yeter. Durun bir yerde. Ve işte o sırada işte sekti de onu vurdu da o öldü de falan. Yani bir kaza olduğunda durum başka oluyor demek istiyorum.
Şöyle bir ben hani ebeveyn olsaydım ve başıma böyle bir şey gelseydi şu bahaneye sarılacağıma %100 eminim Cevdet. Yani ben de alıp çocuğumu kaçırırdım tahmin ediyorum ki. Ve şu bahaneye sarılırdım. ideal bir dünyada çocuğumu kolluk kuvvetlerine ya da sisteme neyse teslim ederdim. Ama dünya ideal değil. İdeal dünya ne? Şu. Elimizde bir insan var. Çocuk, yetişkin fark etmez. Ben neye inanıyorum bir insan olarak? Bir birey olarak şuna inanıyorum ben. Herkes yaşadığı koşullara göre şekillenir. Genetik falan da şekilleniyor olabilir de. Yine de hani şiddet görmezsen, yeter kadar imkanın olursa hayatta başkalarına imren, çok aşırı derecede imrenmene sebep olacak bir haksızlık, çarçurt olmazsa, ya üç aşağı beş yukarı ideal bir toplum olursa suçumu çudu olabildiğince aşağı indiririz gibi geliyor bana. Hani bu kadar basit değil muhakkak. Çok çok naifçe yaklaşmak doğru değil. Ama hani oluşan suçların şunun bunun koşullar yüzünden oluştuğuna iknaayım ben. Hatta şuna iknaayım. Spesifik örnekte çocuğun bir trafik kazasına mı karıştı? İşin içinde ihmalkarlık falan olabilir ama şunu bile diyebilirim abi. Teknolojiyi yeteri kadar geliştirseydiniz kaza, trafik kazası imkansız olsaydı.
Sen gözü pek bir ebeveyn olur musun? Bunu anladım.
O yüzden şöyle düşünürdüm. Benim çocuğum ister ihmalkar olduğu için, ister cani olduğu için, ister sorumsuz olduğu için falan neyse bir kaza yaptı, bir suç işledi. Ki hani ebeveyn aklı şunu bile, yani böyle soğukkanlıkla işlenmiş bir cinayeti bile bir kaza gibi düşünmeye başlayabilir, anladın mı? Kafası gitti ve böyle bir şey yaptı falan. Kafanı da böyle kurabilirsin. Ve şimdi bu çocuğu alıp düzeltmemiz lazım. Bunu kim yapacak? Uyduruk hapishane sistemi, işte hiçbir şekilde insanları rehabilite edemeyeceğine %99 emin olduğumuz bu zor koşullardaki izolasyon mu? Ya. Yoksa ebeveyn olarak ben alır bunu yaparım.
İşte ikisi de yapamayacak aslında. Yani işin gerçeği bu ya. Ebeveyn de yapamayacak.
İşte o ebeveyn pozisyondayken kendini kandırabilirsin sanki yani.
Bir de işin şöyle bir durumu var. Senin söylediğine benzer bir şey söyleyeceğim. Ama bu da bence bir ikilem. Düşünülmesi gereken. Şimdi bazı cezai durumlarda, işte kaza gibi, şuna varıyorsun, tamam mı? İşte yol bozuk, işte efendim sistem bozuk, işte yollar her gün mesela kaza tehlikesi var, kazıyorsunuz yerleri, işte orada mesela hiçbir uyarı koymuyorsunuz, ben oradan da geçiyor olabilirdim o sırada, işte şöyle oluyor, böyle oluyor, trafik sıkıyor, bir sürü bir şey sayabilirsin ters giden. Ve diyebilirsin ki böyle duran bir düzende memleketi ben mi kurtaracağım? Bunu yaparak. Fakat bir yandan da şu var. İşte hani o klasik deniz yıldızı hikayesi, hani ne fark eder ya, bir sürü deniz yıldızı var, onu atsan ne olur, atmasan ne olur, onun için çok şey fark eder diyor ya. Bir yandan da böyle bireysel çözümler bulmaya başlamadan zaten buralar hiç düzelmeyecek. Dolayısıyla bu ikilemle hep şunun arasında sıkıştık. Aman ben mi memleketi kurtaracağım? Aman işte ben yapınca mı olacak? Aman herkes yapıyor, ben niye yapmayayım? Buraya sıkışmış bir toplumun içerisindeyiz. Ama sadece Türkiye toplumundan da bahsetmiyorum.
Yok, şu çok insani bir şey. Bak başka bir şey, yani benzer ama başka bir şey söyleyeceğim. Ben sevgili izleyicilerimiz bunu bilir mi bilmiyorum. Hiç bu kanalda veya başka bir kanalda bundan bahsettiğimi hatırlamıyorum. Bir defasında alkollü araba kullanmaktan dolayı ehliyetimi kaptırdım. Ehliyetsiz araba sürmüyorum sağda solda, merak etmeyin. Her neyse. Alkollü araba kullanmayı veya kafan yeteri kadar yerinde değilken, bu duygusal sebepleri başka bir şeyler de olabilir. Araç kullanmayı kesinlikle ve kesinlikle savunmuyorum. Kesinlikle yanlıştır. Yani çünkü tehlikeli bir şey. Ama ben de o sürecin boyunca, işte 6 ay boyunca arabasız kalırken falan, şuna içten içe sinir olmadım değil.
Amadan önceki hiçbir şeyi
önemi yoktur. Önemi yoktur. Kesinlikle doğru. Şimdi benim promilim ucu ucuna çıkmıştı, tamam mı? 50 işte sınır, 53 çıkmıştı benimki. Ve ben gerçekten o an araba sürerken gerçekten emindim kendimden ve rahattım. Hani güzel güzel kullanabilecek, zaten çok kısa mesafe gidiyorum, bilmem ne. Bahanelerim bol. Yani bence zaten 10 dakika kalmamış eve varmama. Hiçbir şey olmayacaktı, gayet güzel bir şey. Biraz da kaza eseri o gün alkolü fazla kaçırdım, planım değişti, bilmem ne filan. Hani normalde sorumluyumdur aslında, alkol alacaksam arabasız giderim zaten bir yere, bilmem ne. Ucundan da çıktığı için ve aslında aklım çok yerinde olduğu için ve bir anda hiç hayatımda beklemezken 6 ay ehliyetimi kaptırdığım için ben de tabii böyle oldum. Hayır, ben bunu hak etmemiştim. Ortalık trafik canavarı kaynıyor. İşte sürekli trafik kurallarını içe sayan insanlarla dolu. Bu alkol konusunda ben %99 süper sorumluyumdur. Hani 40 yılın başı bir fire verdik. Denk geldi, az az şişim, o da ucundan çıktı. Bahtsızlığa bak. Normalde millet çatır çutur alkollü kullanır, rüşvetini verir. Ben rüşvet vermek ne yani? Ben böyle polis amcaya oldu bir kabahat falan dedim, anladın mı yani? O yüzden kendi kendime çok sinir oldum o süreç boyunca falan. Ve de hani haksızlığa uğramış gibi hissettim kendimi. Fakat şöyle bir gerçek var. İstersek bir şekilde kanıtlayalım. Ben o gün o arabayı kullanabilirdim ve hiçbir şey olmayacağı %100 gerçekti. Böyle alternatif gelecek, paralel evren açmalı. Onu yaşadığımız bir simülasyon falan.
Öyle ama bir teknolojimiz varsa geri de alabiliriz.
Aynen. Minority Report'un bir şeysi, bir versiyonu bu.
Polise daha gitmeden önce sağ çekip inip yürümeye başlamışsınız.
Aynen öyle. Okay. Neyse, fakat şu bir gerçek abi. Kendimize şey gözünden bak. Yani şu bir gerçek. Diyelim ki hakikaten biraz alkol tüketmelerine rağmen araba kullanabilecek insanlar var. Bu şey değil. Genetik olarak ben buna hazırım anlamında değil. Kendini kontrol edebiliyor, otokontrol yapabiliyor. Promil çıkaracak kadar alkol içermesine rağmen kontrolün onda olduğundan falan emin olabiliyor. Bir de sorumsuz davranan insanlar var. Alkollü ve alkolsüz araba kullanırken, araç taşıt kullanırken sorumsuz insanlar var. Kendimi işte Ulaştırma Bakanlığı kim buna karar veriyorsa yerine koyuyorum. Tamam mı? Abi alkollü araba kullanmak yasaklıyorsun ve işte cezalar getiriyorsun.
İçişleri Bakanlığı.
Neyse. Trafik kazaları %30 azalıyor. Koy o zaman o kuralı. O zaman ben de koyarım o kuralı. Ve o zaman kurunun yanında yaşsam eğer ben, evet, bu örnekte.
Yanmak zorundasın.
Ben de yanacağım ve buna bir şey diyemem.
Hepimiz yanmayacak mıyız zaten, yeri gelecek ve. Neyse bak şöyle bir şey söyleyeceğim sana. Bu konuyla ilgili bir fikrim var hocam. Şöyle bir şey var. Bence ehliyetlerde... Hani ehliyet almaya gidiyorsun ya. Hı-hı. Mesela diyorlar ki bunun gözü bozuk. Hani bunun mesela ona göre çok bozuksa vermiyorlar. Eğer gözü galiba bozuksa gözlüklü bir fotoğrafın isteniyor. Gözlük takıp takmadığını işte görmek için.
Hala.
Gibi falan. Yani böyle şeyler var. Tamam mı? Niye göz şeyine bakıyorlar muayenesine vesaire. İşte bence buna bakarken bir de şuna bakmalılar. Hocam gel, nasıl böyle şeker yüklemesi yapıyorlar? Alkol yüklemesi yapmalılar sana. Tamam mı? Böyle mesela işte belli onun da şeyleri
kullanmıyorum
var.
Kullanmıyorum diyorsa ne diyecek?
Kullanmıyorum diyorsan zaten ne güzel. Amaç şu.
Yalan söylüyorum.
Hayır bak. Alkol yüklemesi yapacaklar ve çizgide mi yürütüyorsun? İşte tek ayak üstü sektiriyor musun? Ne yapıyorsan şeyi tespit edecekler. Sen kaç promilsin?
Hmm.
Ehliyetinde yazacak. Aa Cevdet. Mesela 52 çıktı. Abi siz 150 kaldırıyor musunuz? Çünkü ne adamlar var ya, anladın mı?
Güzel. Bak bu daha şey. Evet.
Siz okey o zaman. Siz devam edin kardeşim. Yürüyün falan hatta, diyecekler mesela.
Hatta bunun senede bir falan güncellenecek bu. Çünkü
tabii tabii. Bünyen, değişebilirsin.
Alışkanlığın
şey gibi olabilir mesela. 6 aydır hiç içmedin. Bir gün bir içersin. Kafa güzel. 150 yazıyordur halbuki falan.
Demek ki yılda bir de olmaz güncel. Nasıl güncel? Bence nasıl olmalı biliyor musun? Ama o promil ölçüyor sadece. Daha iyi bir teknoloji gelişsin.
İğne mi takıyoruz?
Hayır ya, takıyoruz. Arabada şey olsun abi. Öyle bir şey vardı. Bir filmde mi vardı? Gerçek hayatta mı var? Nerede var? Üflüyorsun, promil çıkarsa araba çalışmıyor falan. Üflemeden de çalışmıyor.
Hayır ama zaten buradaki hikayemiz promil var mı yok mu hikayesi değil abi.
O yüzden
abi.
Promilde...
Kişiye tamam, özgü promil kişiye sistemini özgü promil geri getireceğim. Bakın ben Kadıköy Belediye Başkanlığı adaylığımı koyarken vaatlerimden bir tanesi bu. Kişiye özgü promil sistemini getireceğim.
Tabii ki bu... Belediye başkanlık adayı Fatih'te olmayacaktı. Tabii ki Kadıköy'de olacak.
Tabii Kadıköy'de olacak. Rahat rahat içeceksin. Abi işte ya abi şey falan var ya
Kadıköy'de
işte.
Kadıköy'de takılanların da genelde arabası olacak kadar parası olmuyor.
Tarihte Bekir Mustafa var mesela. İşte ünlü sarhoşlardan biriydi yanlış hatırlamıyorsam. Hafızam yanıltmıyorsa. Şimdi ona mesela getirsen ve araba kullandırsan büyük ihtimalle kullanır. Yani küple içse de kullanır. Çünkü her gün mütemadiyen muntazaman içiyor.
Ama işte o denetlenebileceğiz mi? Yani her kusur, suç, kaza filan bunların hepsine case by case bakarken her çeşit koşulu düşünebilmek şu an gerçekten uzak olduğumuz bir ütopya maalesef.
Peki şöyle bir şey olabilir mi mesela bu kişiye özgü promil sistemini uygularken kadın veya erkek olmanın avantajı veya dezavantajı olabilir mi?
Bilmiyorum o yani promilin ötesinde sarhoşluk nasıl ölçülecek bir bilim kurguya girmeye başladık artık bilmediğim şeyler.
Ha ben bu kadın erkek ilişkilerinin genelde tam devlet tarafından anlaşılmadığı üzerine bir geçiş yapmak istedim.
Okey.
Çünkü hatırlarsan bir heykel yapıldı.
Evet.
Sanırım önce yanlış anlaşılmış. Fakat yani bir erkeğin heykeli yapılıyor zannedilmiş.
Heykelin anatomisiyle ilgili eleştiriler bir kenara. Asıl bir de tam böyle bir şey olmuşken federasyon başkanının işte neydi Eda Erdem.
Eda Erdem.
Eda Erdem'den bahsederken İşte kaptan gibi kaptandır, adam gibi adamdır demesi.
Şimdi Erdem Eda karışmıştır yani anladın mı? Erdem, erkek, adam gibi adam demiştir.
Olabilir.
Yani çünkü o da Eda'nın yolu ne yapsa? Eda Kolçakoğlu koysan Kolçakoğlu isim değildir.
Şöyle rastgele bir politikacı falan olsa dediğin olabilirdi de adam Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı. Herhalde çıktığı konuşmanın işte kadın voleybol takımının işte başarıları üzerinden olduğunu da biri iflemiş olmalıydı yani.
Bir dakika kadın mıydı onlar?
Geyik bir kenara hocam.
Ya bunların hepsinin nereden çıktığını biliyoruz değil mi? Şimdi laf kalabalığı yapıyoruz. Ya maskülen dil hakimiyetinden çıkıyor elbette.
Elbette yani bu genç bir birey de değil kendisi şey. Federasyon başkanı. Tabii. Yaşlıca bir amcamız. Ve o adam gibi adamdır derken birçoğumuz adamın olumlu bir şey söylemeye çalıştığını anlıyor. Hatta adamın söylediği olumsuz demek doğru değil. Bu farklı bir konu. Bu adamın bireysel olarak kabahati değil. Yani bu çağda bu konuda bu kadar konuşulurken bu adamın bu kadar dikkatsiz davranması gene biraz kabahat sayılabilir. O ayrı konu. Sen çıkıp televizyona açıklama yapıyorsun. O metinden birileri sorumlu olmalı. O biraz ayrı konu
ama
da.
Ama işte o kadar ya. Bak şöyle düşününce o insanlar genelde o zamanı yakalamayışlarıyla iktidar oluyorlar. Zaten özellikleri o ya. Hani biz zamanı yakalamak
falan. Federasyon başkanı ama iktidar falan. Ya bir güç mü?
Bilmiyorum ama yani ben varsayıyorum şu anda. Yani şey demiyorlar yani biz zamanın ötesindeyiz. İşte zamanı yakalıyoruz değil. Hayır abi zaten şu anda zaman kötü. Eskiden neymiş hadi ona geri dönelim. İnsanlar olduğu için yakalamak da istediklerini düşünmüyorum.
Bu bugün kapatın özgü parantez. Bir şey mi?
Yok hep böyleydi. Muhafazakarlık ve işte...
Bazen modern insanları da yönetici lider olarak yani modern demişim genç ve gelecek yani şey öngörülücü artçurtan geleneksel.
Bence sadece yaşla ilgili değil bu. Yaşla da ilgili olduğunu katılıyorum.
Geleneksel ve muhafazakar olmayan insanları da bazen yönetici lider falan seçiyoruz, seviyoruz. Olmuyor mu hiç? Oluyor
olabiliyor
mu?
Canım. Ben hayır o insanların genelde o daha revaçta olduğunu söylemeye çalıştım.
Ya neyse konuyu dağıtmayalım. Şimdi adam gibi adamdır dedi. Kendince iyi bir şey söyledi. Kötü bir şey aslında diyoruz biz buna. Neden? Çünkü efendim adam olmanın kadın olmaya veya başka bir cinsiyet olmaya nazaran daha bir avantaj gibi, daha bir üstünlük gibi, daha bir olumluluk gibi yansıtılması hoşumuza gitmiyor.
Aslında İstiyoruz benim ki... gidiyor. Ben hoşuma gidiyor.
Salak.
Ben bununla mücadele etmemeye karar verdim. Tamam peki tamam. Şaka. Troll yapmayayım. Hadi sen Yo. Sevmiyorsun. Ayak uyduramıyorsun troll yapınca.
Hayır ne kadar ciddiyse. Şöyle abi ama burada
ne
zaten...
Ne kadar ciddi olabilirim ya bu konuda?
Şöyle
erkekler bak. Daha iyidir diye aptalca bir düşünce olabilir mi kafamda yani?
Ben ama şöyle düşünüyorum abi bak. Benim bu konuyla ilgili çok rahat değil içim. Yani adamın hareketini şöyle düşünüyorum. Dilde ki cinsiyetçilik ya da ayrımcılık genel olarak. Dilde oluşan ayrımcılık tamam mı? Ama sadece dilde kaldığı kadarıyla bence affedilebilir olabilirdi. Bir sakıncası olmayabilirdi tek başına ondan ibaret olsaydı. Ama bu ayrımcılık falan çok büyük boyutlara varıyor. Yani şiddete, bir takım sosyal alanlardan uzak tutulmaya, adalet karşısında farklı haklara sahip olmaya falan atıyorum. Hani iki kadının tanıklığı bir kadınkine eşit falan, şey bir erkeğinkine eşit gibi örnekler falan tarihten. Bu tarz şeylere dönüşünce o zaman biz bu problemi başlı başına ele almaya başlayınca buraları da görmeye başlıyoruz. Bak oha dilimizde bile cinsiyetçilik var mesela diyoruz filan.
Bu konuda sana katılmıyorum. Çünkü zaten aslında birbirini besleyen bir çığ gibi büyüyen bir sorun var orada. Yani zaten bir cinsiyetçilik var. O dile yansıyor. Bir süre sonra cinsiyetçilik gidiyor. Dil kaldığı için tam olarak gidemiyor hiçbir zaman.
Doğru. Dil de şey onu meşru kılmaya başlıyor.
Çünkü tekrar eden hareketler senin aslında tipik davranışların olmuş oluyor birden. Yani adam gibi adam demekten vazgeçmedikçe ya da işte bilim insanı demeye dönmedikçe bu sefer aklına gelen figürler hep erkek oluyor.
Tabii.
Ve bunu kabul etmeye başlıyorsun
bak,
bir süre.
Başka bir şey yani şöyle bir gün bir taksiciyle konuşuyordum şöyle demişti. Boşuna dememişler kızını dövmeyen dizini döver diye. Şimdi bu adam da mesela hani bu cümleyi bana kurarken argümanı ne? Bir deyiş olması bunun. Yani bu böyle bir atasözü bir deyişse hani bunu bizden daha akıllı, daha bilge, daha görmüş geçirmişler bunu söylemiş ve toplumuza yayılmışsa burada bir bilgelik vardır.
Bu arada var aslında o bilgelik. Yani şöyle baktığında var. Yani geçmiş zaman koşullarıyla yaşanılan ortamda kadınlar baskı altında tutuldukları için kadınların baskısını üzerinden kaldırdığın an her baskısını üzerinden kaldırdığın insan tepkisi gibi farklı işte o toplumun haddi olmayan davranışlara girebilirler.
Mesela Fecale gibi.
Fecale
ilk Türk sahneye çıkmış işte kadın oyuncu falan gibi bir şey.
Doğru.
Yani bu yanlış eksik söylemiş olabilirim. Fakat çok genç yaşta vefat etmiş. Ve de hayatı gerçekten o kısacık hayatı aşırı bir trajedi şekline geçmiş. Kadın bir hekim sevgilisi varmış. Kadının psikolojisini ayakta tutmak için ona bir çeşit uyuşturucu madde veriyormuş. O çağlarda uyuşturucu maddeler iyice şey hani uyduruk kaydırık yani hani şimdiki kokainle eşdeğer falan gibi şeyler mesela.
Walter White kıvamında pure değil yani. Peki.
Zaten hani kadın yaşadığı baskılar yüzünden bunlara yaşıyormuş ediyormuş. Aşırı trajik bir hayat bir yandan. Ama hani adını da her yere veriyoruz hani bir kahraman gibi falan. Yani o kadın mesela bir sembol olabilir bu konuda. Bu kızı dövmemişler ki öyle yapılmalı demiyoruz burada elbette.
Tabii tabii, onu anlayan anlıyor, anlamayan zaten anlatamıyorsun.
Ve kadın bütün bu özgürlük mücadelesi içerisinde maalesef telef olmuş. Ha, benim için iyi olmuş. Fecale iyi ki bir kahraman olarak vefat etmiş ve hani toplum daha ileri gitmeyi başarmış. Ama kişisel olarak o kadıncağız tabii, için çok iyi olmuş. Tabii, onun için iyi olmamış.
Ya işte o yüzden bilgece bir lafta var orada aslında. Ama o bilgelik, bak bilgelik dediğin şey hangi pencereden baktığınla çok alakalı bir durum.
Daha doğrusu şimdi bu laf kelimenin tam anlamıyla o geçmiş çağlar için çok geçerli olabilir. Hı hı. Fakat bugün aslında hala geçerli ama şöyle geçerli. Kızın dövmeyen dizin döver şöyle de anlaşılabilir. Çocuğunu disipline etmeyen
pişman olur.
Pişman olur. Disipline demek illa dayak olmak zorunda değil bir. Hatta dayak olmasın galiba. Yani ben çocuk yetiştirmeyi anlamadığım için olabilir falan diyorum.
Anlayacak bir şey yok ya, koyuyorsun büyüyorlar.
İki, mesele sadece kızını hani bunu uyandık artık. Kızları kontrol altında tutalım ki sapıtmasınlar değil. Hayır, çocuklarımızın hepsini yani atıyorum. Mesela şuysa buradaki muhabbet. İşte kadınlar çok özgürleşirse fingirdek fingirdek gezecekler. Adamlar da dayanamayacak. O yüzden kadınları uzaklaştıralım. Değil, yok abi adamları da eğitelim. Yani erkek çocuk büyütürken de kontrollü ol, işte sapıtma falan, hani onu da öğretebilelim mesela. Modern yapabileceğimiz çıkarım bu. Ama işte şu devreye giriyor.
Sen diyorsun ki bütün şeyleri alalım, affedersin lafını böldüm, bütün değişleri alalım ve gender free hale getirebiliriz. Bazıları uyuyor buna.
İşte tabii ki abi, yani o yüzden burada hani dil önemli deyip bu konuyu bu kadar kafaya takıyoruz. Aman bayan demeyin, kadın deyin falan filan, hani buna o yüzden kafayı takıyoruz. Çünkü insanlar değişleri, sözleri, lafları... Yani gerçekten bu kadar aciz bir canlı türüyüz. Şaşırtıcı geliyor bence kulağa. Çok kelimenin birebir anlamıyla almak konusunda çok inatçı. Yani bunun hani buradaki, ben hep böyle düşünüyorum yani. Kızın dövmeyen dizin döver. Abi çocuğunu disipline edeceksin. Ama sen bunu, abi bak bu laf böyle. Demek ki erkek evladın şımarabilir. Kız evlatları şımarmaması lazım gibiye kaçıyorsan işte.
Ama işte bak şöyle
o zaman o lafları değiştirmek zorundayız işte. Yanıldım. O zaman gıcık gibi bilim adamı, hayır bilim insanı diye diretmek zorunda kalıyoruz işte.
Bence işte evet zorundayız, çünkü bu deyiş şöyle kullanılmıyor. Mesela oğlun var ve bir şey yapıyor. İşte ne bileyim bir yaramazlık yapıyor ve kızını dövmeyen dizini döver.
Ben kullanacağım kardeşim.
İşte sen kullan. Bak, ben zorlayabilir. Ama bence orada biraz da şey var. Kafiyeden de türemiş bir şey var. Yani mesela ona aslında daha doğrusunu bulalım. Yerine göre kullanalım. Ki burada da hani gender 2 ile şey değil falan filan bir sürü tartışmaya giriyor. Oralara ben de giremiyorum henüz. Ben bu kadar modernleşebildim. Bilmiyorum yani oralar. Bilmek lazım. Bilmeden konuşmamak lazım.
Çok zor değil abi. Çocuğun döven koynunu döver.
Çocuk, ha, oldu çocuk diye ben şey diyecektim, oğlunu döver, evladını. İşte bokunu yer falan gibi bir şey yani oğul.
Sen şimdi kız var ya, zorlaştırıyorsun.
Tamam, çocuk tane. Diye mi çevirelim?
Bence çocuk evlat falan diye çeviririm. Ayrıca hani şey de iyice karışacak. Başka cinsiyetler de var falan filan.
Tamam işte onu demeye çalıştım. Evlat
de, veya, evlat veya çocuk. Evladını döven miladını...
Evladını bak evladını döven belasını bulur, yok bu olmadı.
Evladını döven belasını...
Döven değil bak, dövmeyi de değiştirmek lazım.
Evladını akıllandırmayan, mirasını çakıllandırmayan demişler Cevdet. Ne bileyim.
O da olmadı. Disipline etmek türevinde bir şey bulmamız lazım.
Hocam bir şey söyleyeceğim sana. Ha. Az önce insanlık dedim çok aciz. Ama şimdi fark ediyorum ki daha da aciz. Yani sen diyorsun ki bizim bir takım konularda ders çıkarabilmemiz için illa kafiyeye ihtiyacımız var.
Doğru. Teşekkür ediyorum. Bu programı da burada böyle... Kapatıyorum.